Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 12. Ayrım. 2. Bölüm. 21 Temmuz 9 Kasım. Başlangıçlar. 16. Moskova. 9 Kasım. Alexey Kursku taşıyan Lada Sedan, binbaşıyı Ramenka mahallesindeki özel evin önünde bıraktığında saat akşamın 11'ine geliyordu. Geniş bahçelerin ortasında tuğla ve ahşaptan yapılmış çift garajı ve nöbetçi kulübesi olan Dacha görkemli ve etkileyiciydi. Şoförüne burada bekle deyip iki tarafında birer silahlı milisin nöbet beklediği kapıya doğru yürüdü. Kursk kimliğini gösterdi. Birkaç saniye sonra FSB başkanını günde 24 saat koruyan profesyonel ekipten ceketi steroidli kaslarla gerilmiş, tıknaz, saldırgan görünüşlü biri tarafından duvarları lambirili bir çalışma odasına götürüldü. Igor Verbatin bir elinde vodka kadehi tavandan yere kadar inen pencerenin yanında duruyor, dalgın dalgın karanlık bahçeye bakıyordu. Kursk'un içeri alındığını duyup döndü. "Teşekkürler Georgi, şimdi bizi yalnız bırak." Koruma çekildi, usulca kapıyı kapattı. "Oturun binbaşı." Verbatin kadehini kaldırdı. "Akşamları yatmadan önce bir vodka iyi geliyor. Acaba beni gecenin bu saatinde görmek istemenizin sebebi ne?" "Novikov dosyasında bir gelişme var efendim." Verbatin kaşını kaldırdı. Çalışma masasının arkasına oturdu. "Öyle mi? Oysa iki aydır sürdürdüğün soruşturmadan bir sonuç alamadığını sanıyordum." "Çok şaşırdım Kursk. Yorulmak nedir bilmeyen kusursuz bir soruşturmacı olarak tanınıyorsun. Ama sen ve adamların bu kez çok kalın ve tuğla bir duvara toslayıp kaldınız. Karmaşık bir dosyaydı. Şu gelişmeyi bir anlat." Kursk çevresine rahatsızca bakınarak evrak çantasını açtı. "Novikov'u her kim öldürmüşse bu işin uzmanı olduğu kesin. Bu konuda kimsenin kuşkusu yok. Elimizde tek bir parmak izi, ufacık bir kanıt yok. Cinayetin amacı diyebileceğimiz bir bilgi de yok. Novikov'un güvenlik kameraları da pek işe yaramadı. Kaydettikleri tek şey, yüzünü maskeyle kapatmış, siyah giyimli bir adamın birkaç görüntüsü." "Bütün bunları biliyorum. Devam et." "Eve ne amaçla girmiş olursa olsun, katilin Novikov'u izlemiş olması gerekiyor. Günler, haftalar, hatta belki de aylar boyunca. O yüzden ben ve adamlarım albayın hareketlerini mercek altına almayı kararlaştırdık. İş için olsun ya da olmasın, nereye gittiği, kimlerle görüştüğü filan. Bankasına, iş yerine, resmi kurumlara giriş ve çıkışları." "Sadede gel Kursk. Bu yerlerin çoğunda güvenlik kamerası var. Üstelik hemen hepsi kayıtları aylar boyu saklıyor. Son 3 ay boyunca kaydedilmiş yüzlerce kaseti kare kare, tek tek büyük bir dikkatle inceledim. Güç bir çalışmaydı ama sonunda bu akşam bitti. İyi haber, şansımızın yaver gittiği. Neredeyse 3 ay önce Novikov'un bankaya gittiği saatlerde güvenlik kamerası binanın dışında Novikov'u izler gibi görünen birini kaydetmiş. Aynı adam bir hafta kadar sonra Novikov bu kez Savunma Bakanlığındayken bakanlığın çatı kamerasına takılmış." Kursk çantasından çektiği iki fotoğrafı çıkarıp çalışma masasının üzerine bıraktı. "Gerçekten kötü olan habere gelince bu adam Nikolay Gorev'e benziyor." Verbatin şaşkın gözlerini elindeki bulanık siyah beyaz fotoğrafa, fotoğrafta özellikleri pek görünmeyen adama dikti. Sonra Kursk'a bakıp "Aman tanrım!" diye mırıldandı. Sesi kısıldı, endişeden boğuk bir fısıltıya dönüştü. "Emin misin?" Kursk rahatsızlığını daha fazla belli ederek kızardı. "Kesinlikle eminim. Anamın başı üzerine yemin ederim. Fotoğrafları elektronik ortamda temizlettim. Birçok uzmanın görüşünü aldım. Bu adamın Nikolay Gorev olduğundan en ufak bir kuşkum yok." Verbatin gözlerini kaldırdı. Büyük bir dikkatle konuğunun yüzünü inceledi.
"Tabii.
Nasıl da unuttum. Bir zamanlar Gorev'le tanışmıştın. Hatta onunla Moskova'da aynı birlikte bulunmuştun, değil mi?" "Evet efendim." Birden Verbatin'in aklına korkunç bir düşünce geldi. Sinirli sinirli ağzı kasıldı. "Novikov'un kasasına dokunulmuş olmasına ihtimal veriyor musun?" "Beni endişelendiren de bu. özellikle de kasada çok önemli belgeler bulunduğunu söylediğinizden beri. Ama kasadan bir şey alınmışa benzemiyor. Yine de kasanın içindekilerin resmini çekmek için bir fotoğraf makinesi kullanmış olabilir. İşin içinde Nikolay Gorev varsa fotoğraf makinesi kullanıldığına kalıbımı basarım. Verbatim'in yüzü birden soldu. Bu düşündüğümden de kötü. Başkanın bu durumdan hemen haberdar edilmesi gerekiyor. Kremlin'deki özel çalışma odasında kömür ateşi yanıyor. Rusya'nın 3. başkanı Vasili Kuzmin de yüzü asık ateşe tuttuğu ellerini ovuşturuyordu. Boris Yeltsin başkanlıktan ayrıldığında bu çalışma odasına taşınmış, kısa sürede de buraya damgasını vurmuştu. Yeltsin'in kişisel fotoğraflarının, içki dolaplarının, gürültücü efsanevi eski başkanın 8 yıllık iktidarı sırasında masanın üstünü ve çekmecelerini doldurduğu ıvır zıvırın yerinde yerler esiyordu. Çalışma odası artık Vasili Kuzmin'in ününe uygun olarak kusursuz bir düzenlilikte ve sadeydi. Adamın özel bir hayatı da olduğunun tek göstergesi sağa sola serpiştirilmiş bir dizi resim, özellikle de masanın üzerinde duran eşi Irina ve kızları Zoya ve Tatiana ile birlikte olan fotoğrafıydı. FSB Başkanı Igor Verbatin'in odaya alındığını görünce Kuzmin sekreterine izin verip Verbatin'e döndü. Demek sözüne ettiğin güvenlik kayıtlarındaki kişinin Nikolay Gorev olduğuna inanıyorsun. Kobra dedikleri herif. Üstelik de Boris Novikov'u izliyormuş, öyle mi? Evet efendim, o olduğuna inanıyoruz. Ve Albay Novikov'u onun öldürdüğüne. Gorev'in terör geçmişini göz önünde bulundurunca kuvvetle muhtemel Sayın Başkan. Kuzmin derin bir soluk aldı. Gorev hakkında söylenenleri hatırlıyorum tabii. Sen yine de kendi bildiklerini anlat. Geçmişi nasıl? Doğuştan Rus. Babası Moskovalıydı ama annesi Çeçen, diye söze başladı Verbatin. Moskova Üniversitesi'ni bitirdi. Arapça ile İngilizce dahil bir sürü dil konuşuyor. Mezun olur olmaz KGB'ye katılıp 4 yıl istihbarat subayı olarak çalıştı. Bu 4 yılın ikisini Patrice Lumumba Üniversitesi'nde KGB'nin Arap öğrencilerine eğiterek geçirdi. O zamanlarda da faal görevde bulunmadığı için huzursuz görünüyormuş. KGB'den ayrılıp orduya yazılmış. 150. Paraşütçü Tugayı'na katılmış. Doğu Avrupa'da, Afganistan'da ve Çeçenistan'da hizmet etmiş. Yüzbaşılığa kadar yükselmiş. Giderek daha ilginç oluyor. Başka neler anlatacaksın? General Yuri Gorev'in tek oğlu. General yıllar önce öldü ama adını duyduğunuzdan eminim efendim. Meşhur General Yuri Gorev mi? Evet efendim. Onun adını duymamış tek bir Rus olabileceğini sanmam. Sovyetler Birliği'nin cesur ve kahraman askerlerinden biri. Birlikte görev yaptığı herkesin saygısını kazanmış, kusursuz bir subay. Kuzmin başını şaşkınlıkla salladı. Demek bu adam generalin oğlu. Üstelik aynı kumaştan dokunmuşlar gibi, diye ekledi Verbatin. Nikolay Gorev Afganistan'da görülmemiş bir cesaret sergiledi. Çoğu amansız düşman ateşi altında gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle en azından 6 üstün hizmet madalyası kazandı. Çeçenistan'da görevli olduğu ve üstünü öldürdüğü 1994 Markov olayına kadar. Değişim o zaman başladı. Evet, Markov olayını biliyorum, dedi Kuzmin huzursuzca, sanki bu konu tartışmak istemeyeceği kadar karanlıkmış gibi. Ne korkunç bir trajediydi. Neyse, devam et. Gorev bu olaydaki rolü nedeniyle tutuklandı. Duruşmaya kadar gözaltında tutulmak üzere Sibirya'daki olağanüstü güvenlikli bir askeri cezaevine gönderildi. Daha da kötüsü, bir subay arkadaşını öldürmekle de suçlanacağını öğrenince iyice çıldırdı. Gorev 3 hafta sonra kamptan kaçtı. Askerler tüm bölgeyi aradılar ama sanki havaya uçmuştu. Bir daha da bulunamadı. Bana kış ortasında çok sıkı muhafaza altındaki bir Sibirya kampından kaçmayı becerdiğini mi anlatmak istiyorsun? O kamplar ıssızlığın ortasında akla gelebilecek en korkunç yerlerde kurulur. Kaçması imkansız yerlerdir. Gorev herhangi birisi değil efendim. Sadece kaçmakla kalmadı. Çeçen davası için savaşmaya başlayarak kendine yepyeni bir hayat kurdu. Yarı Çeçen olması nedeniyle de Markov olayı Gorev'i taraf değiştirmeye itti. Kayıtlarımıza göre 3 yıl geçmeden Çeçenlerin yanında en az 12 cinayet ve bombalamada yer aldı. Moskovalı bir iş adamının öldürülmesi, üst düzey bir Rus subayının otomobilinin bombalanması, Grozny'de bir hükümet yetkilisinin katli. FSB başkanı çantasından bir kağıt çıkarıp uzattı. Katıldığını düşündüğümüz olayların listesi. Gördüğünüz gibi kurbanlarını asker ve siyaset dünyasının her kesiminden seçiyor. Yine de hedeflerinin ortak bir özelliği var. Hepsi, en azından Gorev'in gözünde hepsi, Çeçen halkının düşmanıydı. Başkan listeyi dikkatle okudu, gözlerini kaldırdı. Demek Gorev hala Çeçenlerle birlikte. Evet efendim, onların adına Rusya'ya mümkün olan en etkin biçimde karışıklık, huzursuzluk ve kaos yaymak için çalışıyor. Eğer listeyi inceleyecek olursanız, başka terör gruplarıyla rahatsızlık verici ilişkiler geliştirdiğini de saptadık. Kuzmin listeyi okudu. Yüzü soldu, başını kaldırdı. Burada Ebu Haşim'in suç ortaklarından Muhammed Raşit'le arasında muhtemel bir ilişkiden söz ediyorsun. Raşit, Mısır doğumlu ve El-Kaide'nin üst düzey yöneticilerinden. Geçmişi karışık, değişik İslam davaları için çalışmış. PKÖ'ye danışmanlık yapmış. Cezayir'de savaşmış, sonra da El-Kaide'ye katılmış. Korkunç bir terörist. Aşırı bir İslamcı olduğu için 2 yıl önce El-Kaide tarafından Çeçen direnişçileri eğitip silahlandırmak için gönderilmiş. Burada Raşid'in Moskova'daki bombalama eylemlerine, El-Kaide'nin Nairobi ve Darüsselam'daki elçilik bombalamalarına ve Kole karşı girişilen saldırıya katıldığı söyleniyor. Elimizde Raşid'in bu eylemlerin hem planlama hem de uygulama aşamalarına katıldığına dair sağlam bilgiler var. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bildiğimiz kadarıyla bu adamın içinde Amerika ve Batı'ya karşı patolojik bir nefret var. Neden? Adam çılgın, tümüyle dengesiz. Müslüman olmayan her devleti de hedef olarak görüyor. Düşmanlarının listesine Rusya'yı da katabiliriz. Moskova'daki bombalama eylemleri bunun en iyi kanıtı. Afganistan'da Sahra hastaneleri ele geçirildiğinde teslim olan 12 yaralı Rus askerini infaz ettiğini de biliyoruz. Adamları sedyeleriyle duvara dizip makineli tüfekle taramış. Çeçenistan'da askerlerimizin hayatına mal olan çılgın saldırıların gerisinde de onun bulunduğu kanıtlandı. Kuzmin gizlemeye çalışmadığı bir öfkeyle çenesini sıktı. Devam et. Nefretini daha da artıran bir olay da bundan birkaç yıl önce Amerikalıların terörist saldırılara misilleme olarak El-Kaide kamplarına karşı gerçekleştirdikleri füze saldırıları. Raşit o saldırılarda aralarında bir kardeşinin de bulunduğu çok sayıda yoldaşını yitirdi. Amerikalılardan öcünü almaya ant içti. Bunu da tasarladığı vahşi bombalama eylemleriyle kanıtladı. Gorev yeterince kötü olabilir ama Raşit şeytanın tetikçisi. Her türlü çılgınlığa hazır. İslam davasının bir parmak ilerleyeceğine inansa, kadın erkek çocuk demeden herkesi en ufak bir pişmanlık duymadan öldürebilir. Peki Gorev'in Çeçenlerle ilişkisi nereden kaynaklanıyor? Verbatim omuz silkti. Ordumuz Çeçenistan'ı işgal ettiğinde direnişçiler köşeye sıkışmıştı. Yardıma, silah ve cephaneye ihtiyaçları vardı. Çeçenler El-Kaide'nin önerisini kabul etti. Gorev aracı olarak Raşit'le pazarlık etmekle görevlendirildi. Ama Gorev Müslüman değil, öyle değil mi? Evet efendim, değil. Öte yandan bize baş kaldıran Çeçen direnişçilerin hiçbiri Müslüman değil. Önemli olan başka bir nokta var. Gorev'in ruhsal durumunu inceleyecek psikologların bulgularını oldukça görkemli terimlerle açıklayacaklarından eminim. Onu zavallı bir kurban, hatta Markov olayından sonra başına gelenler yüzünden İçin nefretle dolu bir dönek olarak tanımlayabilirler. Her neyse, beni fazla ilgilendirmiyor. Benim tek istediğim yakalandığını görmek. Kuzmin listeyi bir yana bırakıp içini çekti. O alanda fazla başarılı sayılmazsın, öyle değil mi? Her neyse, Gorev nerede şimdi? Kim bilir? Acele bir karar vermeden önce içte ve dışta tüm alıcılarımızı çalıştırmak, bu konuyu tüm ayrıntılarıyla araştırmak zorundayız. Kuzmin endişeli görünüyordu. Bu dediklerin beni ürküttü. Özellikle de Gorev'in amacı Novikov'un belgelerinin resmini çekmekse. Adam zaten vatana ihanetten suçlu. Bu yaptığı ihanet suçuna yeni bir satır eklemekten öteye gitmez. Başka bir amaç düşünemiyoruz efendim. Her olasılığı düşündük. Öyleyse bu işin nereye varacağını tahmin etmek imkansız. Bu konuda tek kelime bile edilmeyecek. Anlaşıldı mı? Kuzmin'in sesi sertti. Ama efendim, diye itiraz etti Verbatim. Batılı haber alma örgütlerini bilgilendirmek gerek. Yanlış ellerdeki formül patlamaya hazır saatli bomba gibidir. Tek bir kelime, dedim. Bizim açımızdan bundan daha kötüsü olamaz. Hainliğe karar vermiş eski bir Rus subayı burnumuzun dibindeki formülü çalıyor. Bunun aleyhimizde ne kadar güçlü bir propaganda olacağını düşündün mü? Hükümet tümüyle beceriksiz, askeri sırlarını saklamaktan aciz bir zavallılar topluluğu olarak görülür. Hayır, şimdilik bu işi kendi olanaklarımızla halledeceğiz. Bunun anlamı Gorev'i bulmak, hem de çabuk. Amacının ne olduğunu, kimin adına çalıştığını öğrenmemiz gerek. Sözünü ettiğin subaydan, binbaşı Crookes'tan bahset. Elimizdeki en iyi istihbaratçılardan biri. Geçmişte Gorev'le çok yakındılar, kardeş gibi. KGB ajanları olarak birlikte çalıştılar, hatta birlikte büyüdüler. Nasıl? Babası öldüğünde Nikolay Gorev 12 yaşındaydı. Annesi çok daha önce ölmüştü. Binbaşı Crookes'un babası generalin emrindeymiş. Sadık bir dost olarak çocuğun her şeyini üstlenmiş. Nerede bu Crookes şimdi? Dışarıda bekliyor efendim. Amacımızı biliyor mu? Henüz bilmiyor efendim. Bazı gerçekleri anlattım ama planımız hakkında hiçbir şey bilmiyor. Öyleyse söyle gelsin. Alexey Crookes odaya girince Kuzmin'in oturduğu yere yöneldi. Sayın Başkan, Binbaşı Crookes efendim, diyerek tanıştırdı Verbatim. Crookes çevresinden biraz etkilenmiş, öylece durdu. Beni emretmişsiniz Sayın Başkan. Binbaşı, diye girişti başkan söze. O teröristle, Nikolay Gorev'le olan şaşırtıcı ilişkinizi biraz önce öğrendim. Nikolay Gorev'i son gördüğümden beri yıllar geçti efendim, derken rahatsız olmuşa benziyordu Crookes. Yollarımız yıllar önce ayrılmıştı. Yine de onu fotoğraflardan tanıyabildin. Evet efendim, öyle oldu. Gorev'in Boris Novikov'un elindeki çok değerli bir devlet sırrını çaldığından kuşkulanıyoruz. Her şeyden önce seni uyarmak istiyorum. Birazdan duyacakların en önemli devlet sırrıdır. Kuzmin Verbatim'e döndü. Devam et. Verbatim Crookes'a bakıp konuştu. Bildiğin gibi binbaşı, bir ülkenin savunması elindeki silahlarla o silahların etkisine sıkı sıkıya bağlıdır. Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan silahsızlanma anlaşmaları sonucunda Rusya'nın hareketleri kısıtlandığından ülkemizin savunmasına yönelik yeni stratejileri ancak gizlilik içinde gerçekleştirebiliyoruz. Bir de gelir ve gider konusu var. Yeni silahlar, araştırma ve geliştirme bakımından büyük masraflar gerektiriyor. Bunun tek istisnası kimyasal silahlar. Kimyasal silahlar, üretilmesi en ucuz olanlardır. Cephaneliklerimizde bulunan son derece öldürücü VX ve sarin gibi sinir gazlarını duymuş olmalısın. İstersen bir örnek vereyim. Verbatim, Kuzmin'in masasının üzerinden bir sürahi ve bir bardak aldı. Bardağa bir damla su akıttı, sonra bardağı kaldırarak içindeki damlayı çevirmeye başladı. Bunun VX olduğunu düşün. Böyle bir miktarı üretmenin masrafı yaklaşık 6000 ruble ya da 200 dolar. Korkunç bir rakam değil. Özellikle gerektiği gibi yayılırsa bu kadarlık VX'in 1000 düşman askerini yok edebileceğini söylersem. Oysa askeri bilim adamlarımız Boris Novikov'un yönettiği özel bir kimyasal araştırma kuruluşuyla işbirliği yaparak daha da öteye gittiler. Kısa süre önce elimizde bulunanlardan çok daha güçlü, yeni ve çok gizli bir kimyasal silah ürettiler. Kod adı ürün A-232X olan bu silahın gücü gerçekten korkunç. Aynı miktarda, yani bir damla kadar sıvıyla silahın öldürücü etkisini 10 kat artırmayı başardılar. Verbatim söylediklerinin anlaşılması için durakladı. Crookes dehşet içindeydi. Boris Novikov'un bu formülü kasasında sakladığını mı söylemek istiyorsunuz? Öldürüldüğü gece araştırma konularını konuşmak için Savunma Bakanlığı'ndan bir dizi toplantıya katılmış, son olarak da aynı konuda başkanla görüşmüştü. Bu durumda formülü kasada saklaması son derece doğaldı. Şirketi araştırmaya çok büyük katkı sağlamıştı. KGB'ye katılmadan önce kimya eğitimi görmüş Novikov da bu projeyle şahsen çok ilgiliydi. Berbatin sürahi ve bardağı masaya bıraktı. Amerika'da dahil hiçbir ülke böylesine güçlü bir sinir gazı üretemez. Bunun anlamı Rusya'nın dünyanın en güçlü kitle ölüm silahına sahip olduğu. Daha da önemlisi üretim yöntemi oldukça basit çünkü kolaylıkla bulunur kimyasallar kullanılıyor. O kadar ki formül yanlış birinin eline geçerse, özellikle teröristler demek istiyorum, neler olacağını düşünmek bile korkunç. Bu da neden burada olduğunu açıklıyor binbaşı, dedi Vasily Kuzmin. Gorev'in formülü çaldığından ciddiyetle kuşkulandığımız için onu bulmanı istiyoruz. Aranızdaki özel ilişkinin ne kadar çıldırmış olursa olsun o adamın kafasındakileri okumana yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Bu avantajdan yararlanmak gerek. PSB Başkanı terörle içeride ve dışarıda savaşmakla görevli olan SVR ile birlikte uzman bir istihbarat timinin kurulmasını sağlayacak. Çeçenistan ve diğer bölgelerdeki Müslüman ajanlarımızı Gorev'i aramaları için alarma geçireceğiz. Sen, Kursk, bu timin üyesi olacak ve tüm gücünle Gorev'i bulmaya çalışacaksın. Nerede olursa olsun bul onu ve formülü ne yaptığını öğren. Ya sonra efendim? Kursk huzursuzdu. Kuzmin konuklarına donuk gözlerle baktı. Bence bu sorunun cevabı açık. Bu adam hem hain hem de tehlikeli. Ortadan kaldırılmalı. Alexey Kursk, Moskova'nın batısındaki Mazilovo'daki evine o sabah 2'de döndü. Moskova ırmağının bir dönemecine yakın, tuğladan yapılmış iki katlı küçük bir evdi burası. Derli toplu, basitçe döşenmiş evin alt katında bir oturma odasıyla minicik bir mutfak, üst katında da iki yatak odası vardı. Kursk, aile yuvası olan bu evde anne ve babasının ölümünden sonra da kalmış, burayı Moskova'nın dış mahallelerini soluklaştıran kişiliksiz blok apartmanlara yeğlemişti. Burada bir hafta boyunca yalnız olacaktı. Karısı Lydia, Petersburg'daki ablasını ziyarete giderken 8 yaşındaki kızları Nadia'yı da götürmüştü. Nadia'nın veda mektubu hala mutfak masasının üzerindeydi. Anneyle seni özleyeceğiz baba. Mutfaktaki musluğu onarmayı unutmamanı söyledi. Seni seviyoruz baba. Sevgiler, Nadia. Küçük kız kağıdın çevresine pembe kalemle küçük kalpler ve çiçekler, onlarca da öpücük çizmişti. Kursk gülümsedi. Kızını ölesiye seviyordu. 10 yıllık evlilikten sonra Lydia'yı sevdiği gibi. Nedenini bilmeden telefonu alıp Lydia'yı aramak, içinde bulunduğu durumu anlatmak geldi içinden. Oysa bunun imkansız olduğunu biliyordu. Kafası anılarla dop dolu, ne yapacağını bilmez gibiydi. Çevresine, duvarlara baktı. Kendisinin, Lydia'yla Nadia'nın ve şöminenin üzerinde gururla bakan annesiyle babasının fotoğraflarına. Başka fotoğraflar da vardı. Odasına çıktı. Deri kaplı, yıpranmış albümü buldu. Selofanla kaplı sayfaları çevirdi. Bu albümde çok değer verdiği fotoğraflar vardı. Özellikle biri. Yıllar önce Moskova'da Vasily Blaženiy Katedrali'nin merdivenlerinde çekilmişti. Yanında Nikolay Gorev, her ikisi de 18 yaşında, liseden mezun oldukları gün kameraya gülümserken. Resme bakarken Kursk'un içi üzüntüyle buruldu. Üzüntüsü o denli yoğundu ki hızla sayfaları çevirdi. Aradığı fotoğrafı bulduğunda yerinden çıkardı. Moskova ırmağının karla kaplı yamaçlarında oturmuş iki küçük çocuk. Nikolay ile ikisinin 12 yaşındayken birbirlerinin koluna girmiş, kameraya ciddiyetle baktığı bu fotoğraftan 6 ay öncesini hatırladı. Sıcak bir Temmuz günüydü. Sabah Nikolay'ın babasının cesedi yakılmış, külleri alçıdan küçük bir kabın içine koyulmuştu. Nikolay'ı teselli etmek imkansızdı. Kursk, mısır tarlalarından geçişlerini hatırladı. Önde babası, en arkada yaslı Nikolay. Sonunda üzerinde ırmağa eğilmiş bir söğüt ağacının bulunduğu bir tepeciğe varmışlardı. Babası elindeki kabı Nikolay'a uzattı. Ölünü rahata kavuşturmak lazım. Şimdi cesur bir çocuk gibi davran, görevini yap. Nikolay ağlayarak külleri suya serpmişti. Kursk'un babası kısa bir dua okumuştu. Oldu. Babanın ruhu rahata erdi. Yaslı çocuğu kendine çekmiş, sıkıca sarılmıştı. Artık yas tutmak yok. Bitti. Oysa bitmemişti. Nikolay Gorev çevresine yüksek bir duvar örmüştü. Paylaştıkları küçük yatak odasında Kursk bazen uyanıyor, karanlıktaki hıçkırıkları, babasının adını sayıklayan arkadaşını duyuyordu. Duvarların yıkılması, Kursk'un ailenin bu yeni üyesinin güvenini kazanması uzun sürmüştü. Yavaş yavaş oldu her şey. Küçük sırlarla, bir avuç oyuncağın paylaşılmasıyla, okul kavgalarında birbirinin yanında durarak. Sonunda duvarlar yıkılmış ve tanışıklık arkadaşlığa, arkadaşlık dostluğa dönüşmüştü. Dostluk da ikisinin birbirinden ayrılmaz olduğu bir çocukluk bağına. Kursk o günlerin anısını unutamamıştı. Kan kardeşiyiz, unuttun mu? Kursk unutmamıştı. Fotoğrafın çekildiği gündü. Nikolay işaret parmağını bir dikenle delmiş, Kursk da arkadaşını taklit etmişti. Kardeşlik belirtisi olarak kanlarını birbirine karıştırmışlardı. Nikolay aylardan beri ilk kez yasını unutmuş, yüzü çocuksu bir saflıkla parlamıştı. Artık sadece iyi dost değil, kan kardeşiyiz Alexey. Biliyor musun, bu gerçek kardeşlik kadar güçlü. Sonsuza dek birleştik. Bunu hiçbir şey değiştiremez. O çocukluk yılları yitip gitmişti. O ve Nikolay'ın yolları uzun yıllar önce ayrılmıştı. Markov olayının, o her şeyi değiştiren trajedinin öncesine kadar birbirlerini görmemişlerdi. 1994'teki ilk korkunç Çeçen harekatında Rus ordusu varını yoğunu ortaya koymuştu. Cinayetler işlenmiş, masum Çeçen siviller katledilmişti. Ama Markov olayı vahşetin en aşırısıydı. Nişan üzerine nişan kazanmış paraşütçü subayı Boris Markov acımasızlığıyla ünlüydü. Markov'un birlikleri direnişçileri sakladığından kuşkulanılan bir Çeçen sınır köyünü kuşatmıştı. Bir silah sesi duyuldu, direnişçilerden genç bir nişancının kurşunu Markov'un adamlarından birini yaraladı. Komutan küplere bindi, köyün erkeklerinden ve gençlerinden 12'sinin yakalanmasını emretti. İçlerinden 3'ü henüz 12'sindeydi. Keskin nişancı Ruslara teslim edilmedikçe rehineler teker teker öldürülecekti. Keskin nişancıyı teslim etmediler. Markov kudurdu. 3 ayak üzerine yerleştirdiği makinelisiyle rehineleri taramaya başladı. Markov'un subaylarından biri Nikolay Gorev geldi, müdahale etti. Markov'u etkisiz kılmayı başardığında kurbanlardan çoğu ölmüş ya da ölmek üzereydi. Bu kadarla da kalmadı. Markov kana doymamıştı. Tabancasını çekti, yaralılardan birini nasıl olduysa ölmeyen korku içindeki küçük çocuğu öldürmeye davrandı. Markov, çocuğu infaz etmek için silahını doğrulttuğunda, öfkeden çılgına dönmüş Gorev, Kalaşnikov'uyla komutanını devirdi. Gerisi, Gorev'in tutuklanıp hapse atılması, firarı, Çeçen davasına katılması, hepsi tarihte artık. Oysa şimdi Kursk'un Gorev'i bulması, gerekirse öldürmesi isteniyordu. Yapabilir miydi? Kendine neredeyse kardeş kadar yakın birini öldürmek mi? Kursk birden korktuğunu hissetti. Çocukluğundan beri ilk kez gerçekten korkuyordu. "Seni Allah'ın belası budala Nikolay," dedi fotoğrafa bakarak yüksek sesle. "Yine ne işler becerdin? Ne cehennemdesin?" 12. ayrımın sonu. Sayfa 153. Devamı 13. ayrımda.